Sizden özür dilemek istedim bugün çünkü kiliseye gelince biraz geç kaldım bugün. Çok yazık yani kilise önderi için geç kalması yazık değil mi? Geç kaldım ama iyi bir bahane var aslında, tamam mı? Çünkü Çamlıca'dan geçerken buraya gelince yolda iki tane deve vardı. Ve onların arkasında ve ispatı da getirdim, tamam mı, çektim. Develeri vardı. Görebiliyor musunuz? İstanbul var ya, develer. Yani trafikten şikayetçisiniz. Ben develerden şikayet ediyorum. O yüzden geç kaldım bugün. Çünkü İstanbul'da her şey mümkün. Her şey olabilir. Bugün develerle karşılaştık. Çamlıca'nın tepesinde. Ve... Ama bir kilise olarak İstanbul'u seven bir kiliseyiz. İstanbul'da yaşamak zor bazen, değil mi? Kolay değil ama İstanbul'u seviyoruz. Ve yeni bir vaaz serimiz başlıyor bugün. Yunus İstanbul'da. Yunus zaten İstanbul'a gelmedi. O zaman yalan üzerine kurulmuş bir vaaz serimiz var bugün. Yunus İstanbul'da ama Tanrı'nın sözüne göre biz bireysel olarak ve bir imanlılar topluluğu olarak Yunus gibiyiz ve Yunus gibi olmalıyız. Yunus'un çağrısına benzeyen bir çağrı biz de aldık. Yunus'un gidişatına benzeyen bir gidişatımız da var. Ve Yunus'un görevini benzeyen bir görevimiz de var aynı zamanda bir kilise olarak. O zaman bu sözleri okuyunca, bu hikaye çalışınca önümüzdeki 3-4 hafta boyunca aklımızda olsun. Aslında Yunus gibisin. İster istemez. Ve Yunus gibi olmaya çalışacağız Rabbin lütfuyla. O zaman okuyalım. Yunus 1. bölüm 1. ayet. Bu hafta Yunus'u çalışan var mıydı? Yunus'u okuyan. Sizden istedim de. 1-2 iyi çocuğumuz var. Bu hafta Yunus kitabını okuyacaksınız. Harika. Ve ezberleyeceksiniz. Ve size bir şeker vereceğim ezberlersiniz. Yunus 1:1. Bu Tanrı'nın sözünden gelen. Rab bir gün Amitai oğlu Yunus'a. Kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Amitai oğlu Yunus, İsrail'de iyi bilinen, tanınan bir peygamberdi. Hatta popülerdi, başarılı bir peygamberdi. İkinci krallar da 14-25'te bunu okuyoruz. İsrail'in tanrısı Rabbin, kulu Gat Heferli, Amitai oğlu Yunus peygamber aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovam Lemo Hamat'tan Arava gölüne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi. Yani Yunus peygamber kralın huzuruna çıktı. Dedi ki bu sinirdeki toprakları tekrar ele geçireceksin diye peygamberlik etti. Ve öyle oldu. O zaman Yunus ünlendi. Çünkü başarılı bir peygamberlik sözde bulundu ve onun sözü gerçekleşti. Kralın önünde. Ve Yunus Celile'den geldi. Yani bu Gat Hefer köy aslında Nasıra'dan 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tamam mı? Ve Yunus Celile'den geldi. Tıpkı 600-700 sene sonra gelen büyük peygamber İsa Mesih gibi. Aynı bölgeden geldi bu peygamber. Ve Celililer genelde aslında çok vatanpever, uluslarını çok seven ve bazen biraz ırkçı. Yani o kadar milliyetçi ki bazen biraz ırkçı insanlardı. O bölgeden gelenler öyleydi. Belki Yunus da öyleydi. Bakalım. Ve Rab Tanrı Yunus'tan ne istiyor? Yunus'tan Ninova'ya gitmesini istiyor. Şimdi Ninova İsrail'de değildi. Bu yabancı bir ülke. Yurt dışına gidecek adam. İsrail'de popüler ama yurt dışına gidecek. Başka bir yere gidecek. Ninova şimdiki Kuzey Irak'ta Fırat Irmağı'nın üzerinde bulunuyor. Ve o günlerde Assur İmparatorluğu'nun başkentiydi. Çok büyük bir şehir. Ve Assurlular İsraillilerin düşmanlarıydı. O zaman acaba Yunus'un aklında ne geçiyordu Rab'den bu sözler duyunca? Ne? Nereye gideceğim? Düşmanlarıma mı? Ama onlara karşı bir nefretim var, bir kin besliyorum. Çünkü oldum olası benim ulusum ile onlar arasında devam eden bir savaş var. Düşmanlar yani. Acaba Tanrı sana düşmanlarına gideceksin derse senin tepkin ne olurdu? Senin düşmanların yok biliyorum. Herkesi seviyorsun, harikasınız ama olsaydı şayet tepkiniz ne olurdu? Ya ve Yunus tamam belki bu nefretin üstesinden gelebilirdi. Bu kin bir yana koyabilirdi. Ondan sonra bence korku da ortaya çıkardı. Tamam belki ben gidebilirim de onlar yine beni bir düşman olarak görecekler. Ben geleceğim merhaba, ben İsrailiyim der demez beni taşlarlar. Öldürürler. Çünkü düşmanız. Değil mi? Beni ajan sanacaklar. CIA sanacaklar değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Casusluk mu? Ne işin var Ninova'da? O zaman bence Yunus'un birinci itirazı ya onlar düşman. Tamam ondan üstesinden geldik. İkinci itirazı da korku. Özellikle onlara yani Tanrı'dan bir söz getirirsem beni öldürecekler. Öyleydi zaten o günlerde bir peygamber olmak öldürülmek anlamına geliyordu normalde. Hamdolsun değil mi? sanki bir Fenerli Beşiktaşlılara gider. Tövbe edin derse. Ne olacak ona? O adam parçalanacak. O parçalar da satılacak herkese değil mi? Bence Yunus'un üçüncü de itirazı da vardı. Ninova büyük bir şehirdi. Ve İsrailliler köylü, sakin, kırsal insanlar. Tamam mı? Çiftçi. Özellikle Yunus yani bir köyden geldi. İşte Nasira bölgesinden geldi. Aslında İsrail'de pek büyük bir şehir yoktu o günlerde. Ve bazen köylülerin büyük şehirlere karşı bir ön yargı da olabilir değil mi? Mesela bugün İzmirli bir misafirlerimiz var. İzmirliler İstanbul hakkında ne düşünüyorlar? Ya sen köylü değilsin de. Normalde İstanbul, wow, büyük bir şehir. Ve aslında genelde büyük şehirler insanın yüreğine bir amplifikatör gibi. Hem iyi hem kötüyü büyütür, artırır. Yani utancı ve onuru. İnsanın yüreğinde ne varsa büyük şehirlerde daha büyük hale geliyor. Yaratıcılık daha harika oluyor büyük şehirlerde. Aynı zamanda düşmanlık, yalnızlık daha büyük hale geliyor. Ve büyük şehirlerde her zaman öyledir. Kutsalı ve murdarı artırır. Ve Yahudi bir peygamber için büyük şehir aslında çirkin olan her şey, pis olan her şey simgelerdi. Düzenbazlık, günah. Yani bir köylü bir günah işlemek isterse nereye gidiyor? Şehre gidiyor. İstanbul'a geliyor. Çünkü burada saklanabilir. İstediği kadar günah işleyebilir. Ve bazen imanlılar da bile böyle bir korkumuz, bir ön yargımız var büyük şehirlere karşı. Bizi kirletecek. Çirkin. Çocuklarımızı burada büyütürsek, yetiştirirsek onlar öf ve adetlerimizden yoksun kalacaklar. Ya yani köylüler çocuklarına ne derler? Şehre gidersen seni yutar. Ve bazen böyle bir korkumuz, bir ön yargımız var büyük şehirlere karşı. Bence Yunus'un dördüncü bir itirazı da vardı. Ninova halkının tövbe etmesi imkansızdı. Yani şayet düşmanlığımı bir yana koyup oraya gitmeyi ve bu mesajı iletmeyi göze alırsam, şayet öldürülmezsem ve oradaki pislik beni kirletmezse onlar beni dinler mi? İmkansız. O zaman boşu boşuna gitmeyeyim. Hayatımı nafile bir şey için tüketmeyeyim. Elimi taşın altına koymayayım. Tamam mı? Başka bir şey yapalım hayatlarımızla. Ve beşinci olarak Yunus'un bir Yahudi olarak ilahiyatsal, teolojik bir itirazı da vardı muhakkak. Yehova Yahudilerin tanrısıydı. Bizimle bir anlaşma yaptı. Bizi bütün uluslardan daha çok sevdiğini söyledi. O bizim tanrımız, tamam mı? Onların kendi ilahları var, kendi dinleri var, kendi tanrıları var. O zaman biz bize kalalım, onlar kendi ilahlarına bağlı kalsınlar. Tamam mı? Yabancı bir tanrıyı niye getireyim ki? Diye düşünmüş olmalı bence. Yani din ırkla bağlı. Bizim ırkımız için bu din var. Onların ırkları için o din var. Onlar ayrı. Karışmayalım. Ve karıştırmayalım. Bence düşünüyordu Yunus. Ve bence bir anda bütün bu beş itiraz Yunus'un aklından geçti. Ve bütün bu itirazlardan dolayı Yunus itaatsizliğe kapıldı. Tanrı'dan daha iyi bildiğini düşünerek, daha mantıklı bir şekilde düşünebildiğini düşünerek, Tanrı'nın isteğinden ve varlığından ve çağrısından kaçtı. Üçüncü ayet. Ne var ki Yunus, Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yaffa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Tarşiş İspanya'da, sahilde, tatil yeri. Tamam mı? Palmiye ağaçların altından, tropikal kokteyli elinde, belki biraz futbol Barcelona'ya gidip seyrederdi. Böyle hayal kurdu Yunus. Oraya gitsem, tatil yapsam. Yani Tanrı doğuya git dedi. Yunus batıya gitti. Tanrı çöle git dedi. Yunus Akdeniz'e gitti. Tatile, plaja. Tanrı zor olanı yap dedi. Yunus kolay olanı seçti. Sen hangisini seçerdin? Çöl mü, plaj mı? Büyük şehir mi? Rahatlık mı? Palmiye ağaçları. İstanbul'da var palmiye ağaçları. Merak etme. Sahilde var. Gördüm Bostancı'da. Orada mangal yakabilirsin yani. Senin Ninova'nın nedir? Tanrı seni neye çağırıyor? O zor olan şey. Senin için şu anda senin hayatında Tanrı senden ne istiyor? Hepimiz farklı sebeplerden dolayı İstanbul'a geldik. Bazılarımız üniversite için geldik, okumak için. Ve belki üniversiteden sonra burada kaldık. Belki buraya gelin olarak geldin, değil mi? Evlenip buraya geldin. Belki iş için, belki iş bulmak için. Belki zengin olmak için. Çünkü İstanbul'da herkes zengin. Yani buraya niçin geldiğini bilmiyorum. Ama bunu biliyorum. Buradaysan Tanrı'nın seni çağırdığı için buradasın. Tanrı seni burada istiyor. O yüzden buradasın. Yoksa burada olmazdın. O zaman hepimiz Yunus'a benzeyen bir çağrı aldık. Belki bir görüm görmedin İstanbul'a git diye. Ama buradaysan demek ki Tanrı'nın senin için mükemmel olan tasarısında bulunuyorsun. Tanrı senin için mükemmel ve harika şeyler tasarlıyor ve seni İstanbul'a çağırıyor. Yunus ise canını tehlikeye atmaktansa kendi canını eğlendirmeye gitti. Ve bazılarımız da keşke İstanbul'da olmasaydım. Bu develerin arkasında trafikte kalmasaydım. Keşke Kanada'ya, Amerika'ya, başka bir yere kaçabilseydim. Çocuklarımı başka bir yerde yetiştirebilseydim. Ama buradayız. Çünkü Tanrı bizi burada istiyor. Ve insanoğlunun asıl sorunu aslında kardeşler budur. Tanrı A diyor, insanoğlu B yapıyor. Değil mi? Tanrı doğu diyor, biz batıya gidiyoruz. Tanrı kalk diyor, biz kaçıyoruz. Ve insanoğlunun asıl olan sorunu şudur. İtaatsizlik. Kafama göre takılacağım. Ben daha iyi biliyorum. Tamam, kurallar şunlar. Ama kendi kendime daha güzel kurallar yaratacağım. Kendime yakışan kurallar yaratacağım. Ve Yunus'un geçerli sayabilecek itirazları yok muydu? Aslında vardı. İşin aslına bakarsak vardır. Ama Yunus aslında Yahudi olmasına rağmen, yani Tanrı'nın halkından olmasına rağmen hor gördüğü Ninova halkından daha iyi değildi. Çünkü onlar müjdeyi duyunca tövbe edeceklerdi. Kendisi ama tövbekar değil. Yani Tanrı'nın seçtiği ulak gönderildiği halktan daha iyi değildi. Ve biz de bunu öğreniyoruz gittikçe, değil mi? Yüreğime baktığımda hiçbirinizden daha iyi değilim. Ve bunu gittikçe öğreniyoruz. Yüreklerimize bakıyoruz ve gelecek hafta ona daha çok bakacağız. Tanrı'nın gönderdiği ulağı da kurtulmaya muhtaçtı. Ve Yunus'un yolculuğu budur. Aslında giderken kurtuluyor. Peki, Tanrı'dan kaçmak mümkün mü? Yunus Tanrı'nın huzurundan kaçacak. Çünkü onun aklında, bilmiyorum, belki Tanrı burada, bu ülkede hakim. Bu ülkede kaçarsam, kaçmış olurum. Ayet 4. Yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Tanrı hakim. Rüzgar onun köpeği gibi gönderiyor. Rüzgar, fırtına. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Tanrı'ya bak burada. Fırtına gönderiyor. Gemi neredeyse parçalanacaktı. Ama tam değil. Tanrı'nın hassasiyetine bak. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemi hafifletmek için yükleri denize attılar. Çünkü herkes tüccar ya, belki bir şey satmak için gidiyorlar. O zaman bu mallar onların değerli saydıkları şeyler. Ama can havliyle aslında bunlar pek değerli saymıyor artık. Onu atalım, yeter ki kurtulalım. Gemi hafifletmek için. Yunus ise nerede? Neredesin, neredesin? Akşam oldun, neredesin? Paşam neredesin? Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Bu mümkün mü? Fırtına var. Gemi neredeyse parça. Belki bir şey içmiş. Binmeden önce. Bilmiyorum da yatıyor, uyuyor paşa gibi mışıl mışıl. Alt güvertede adam bayram ediyor, rahatına bakıyor. Ben tatile gidiyorum, Tarşiş'e. Ver elini İspanya'ya. Yunus Tarşiş'e ulaşmadı. O oraya yetişirsem sonra rahat olurum dediği yere yetişmedi. O bu projeyi tamamlayıp da of be rahatlarım dediği şey tamamlayamadı. Senin hayatında öyle bir şey var mı? Yeter ki evleneyim. Bütün sorunlarım biter. Öyle mi? Evlen, bütün sorunların başlar. Tamam, tövbe ediyorum. Tamam. Eşinden kaçmak mümkün mü? Fırtına gönderdi. Bir borçlarımı kapatsam sonra öf be zengin olurum. Son bir piyango biletini alayım da sonra her şey rayına oturacak. Öyle mi? Yunus öyle yapıyor. Parasını veriyor. Gemiye biniyor. O paraya ne oldu? Gitti para. Tarşiş'e ulaşmadı. Hamdolsun. İspanya'yı görmedi. Tanrı'dan kaçtığın zaman bir fırtınaya yakalanırsın. Tanrı'dan kaçtığın zaman Tanrı'dan daha beter bir şey var. Fırtına. Sen Tanrı'dan kaçıyor musun? Tanrı'nın çağrısından kaçıyor musun? Dikkat et. Seçenek zor. Ninova mı? Fırtına mı? Seçenek o. Bu da bir merhamet. Fırtına bir merhamet. Ve gelecek hafta ona bakacağız. Fırtınaya yakalanmak. Gemide herkes telaş içinde dua ediyor. Kendi ilahına yalvarıyor. Beni mi kurtarabilirsin? Ya da sana mı çağırayım? Daha önce değerli saydıkları şeyleri, malları atıyorlar. İlginçtir ki bir zamanlar kıymetli saydığımız, biriktirdiğimiz, koruduğumuz mallar bir fırtınaya yakalandığımızda atılacak. Ama ne ilahları ne de kendi çabaları onları kurtaramadı. Dünya tıpkı bu küçük gemi gibi. İnsanoğlu Tanrı'dan kaçıyor. Ve Tanrı'nın gazabı dünyanın üzerine geliyor fırtına gibi. Sallanıyor. Dünya yerinden oynuyor. Ve herkes korku içinde ilahlarına yalvarıyor. Para beni kurtar. Cinsellik beni kurtar. Yeter ki güzel olayım. Biraz kilo vereyim. Beni kurtar. Güzellik. Ama boşu boşuna batmak üzere. Ve Yunus ne yapıyor? Uyuyor. Bu mümkün mü sence? İnanılır gibi değil ama aslında inanmalıyız. Çünkü biz de aynı şey yapıyoruz. Biz de uyuyoruz. Ben de uyuyorum. Nasıl uyuyoruz? Dünya batıyor. Dünyanın çaresini taşıyan biziz. Yani o gemide bu durumu kim anlamdırabilir onlara? Yunus. Adam peygamber. Kim dua edebilir onlar için? Yunus. Kim eyleme geçebilir? Kim onları kurtarabilir bir şekilde? Yunus. Ama uyuyor. Bizde de. İstanbul'da. O müjde bizde. O haber bizde. Bizde o gerçek. Ne yapıyoruz o zaman? Alt güvertede, oh be, PlayStation oynayacağım. Koca gün ve gece ve sabah. İşe gidip geleceğim, para kazanacağım. Ne için? Atılacak. Neyle uğraşıyorsun? Biz de uyuyoruz. Nasıl? Kabullendiğimizde uyuyor gibi oluyoruz. Belki Yunus bu yüzdenden uyuyordu. Yapacak bir şey yok. Gemi batacaksa batsın. Ben kimim ki bir gemiyi kurtarabilirim? Orhan Gencebay gibi batsın dünya. Allah'ın isteği ise öyle olsun. Razıyım. Kader evladım, kader. Tarkan ne dedi? Kadere öp. Yazıldıysa olacak. Burada yazıldıysa aynayı ver okuyayım, tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Hepimize, üst kattaki olanlar için, sizin için de. Bazılarınız için en büyük düşman kaderciliktir. Kabullenme. Yapacak bir şey yok demek. Ve iman ettiğimizde bunu da Hristiyanleştiriyoruz. Tamam. Tanrı'nın isteği. Yapacak bir şey yok. Tanrı bir fırtına gönderdi. Ne yapabilirim ki? Yani, haberi izlediğimizde, yani şeyler görünce, ya ben kimim ki? Ben burada oturuyorum. Yani siyasetçi değilim, zengin değilim, güçlü değilim. Ne yapabilirim ki? Ve ne yazık ki kilisede bile, imanlılarda bile böyle bir uyuşukluk var bazen. Vurdum duymazlık. Görmemezlikten gelmek. Dünya batıyor. Kilise uyuyor. Bir denizcinin boğulan birinin haykırışlarını duyup öylece oturması mümkün mü? Bir doktorun rahatını bozmamak için hastasını ölüme terk etmesi mümkün mü? Bir itfaiyecinin el vermeden insanların yanlışını oturup seyretmesi mümkün mü? Etrafındaki dünya kahrolmaya mahkum olurken senin rahat rahat oturman mümkün mü? Yunus uyuyordu. O zaman ne oluyor? 6. ayet. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gelip, yani onu buldu bir şekilde alt güvertede. Ah, seni buldun. Onun yanına gidip, hey, nasıl uyuyorsun sen? Kalk, Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür de yok olmayız. Herkes kendi Tanrısına yalvarıyor. Sen de kendi Tanrı'na yalvar. Belki güç onda. Çünkü bunlar işe yaramıyorlar. Ve bugün odaklanmak istediğim, burada iki kelime var bu hikayede. Bu kalk emri. Bunu 2. ayette Tanrı'nın ağzından ve 6. ayette gemi kaptanının ağzından duyuyoruz. Kalk. Kalk. Ve eyleme geç. Kalk ve bir şey yap. Kalk ve Ninova'ya git. Kalk ve Tanrı'na yalvar. Ve 2. ayette Tanrı kalk diyor. Büyük kente git. İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? İstanbul'la ilişkin nasıl? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Seni deli ediyor mu? Seni hasta ediyor mu? Seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Canını mı sıktı? İstanbul sende bir Prozac bağımlılığı yarattı mı? Herkeste yarattığı gibi. Ve bazılarımız için Yunus gibi bir nefret var yüreklerimizde İstanbul'a karşı. Bir düşmanlık. İstanbul'un trafiğinden, betonundan, kalabalığından, halkından, develerinden nefret ediyor olabilirsin. Ve Tanrı'nın sana kalk, ulağım, tebliğcim, habercim, temsilcim ol dediğinde Yunus gibi ama istemiyorum. İçimden gelmiyor. Burada olmak bile istemiyorum diyorsun. Belki kimimiz için korku ağır basan duygu. Yunus'ta olduğu gibi. İstanbul anksiyete oranı çok yüksek İstanbul'daki. Korkulacak çok şey var İstanbul'da. Maddi korkularımız var. Çünkü İstanbul ucuz değil. Deprem korkularımız var. Çocuklarımız için korkuyoruz. Ya da belki Yunus gibi direkt insanların müjdeye karşı tepkilerinden korkuyorsunuz. Ya iş yerimde İsa'dan Musa'dan bahsetmeye kalkarsam başıma ne gelecek? Ve iş kaybetme korkumuz var. Kimimiz için İstanbul Yunus'un düşündüğü gibi çirkin, ahlaksız. İstanbul'a baktığımızda en büyük düşüncemiz budur. Beni kirletmesin. Evin içinde kalacağım, kutsallığımı bozmamak için. Çocuklarımı sokaklara salmayacağım. Bilmiyorum, sen böyle düşünüyor musun? Kimimiz için Yunus'un düşündüğü gibi bir imkansızlık düşüncesi var. Tamam, bunların hepsini aşıp da bir şey yapmaya kalkarsam millet inanacak mı? Tövbe edecek mi? Kurtulabilir mi? Bu mümkün mü? Ve kimimiz için ilahiyat açısından teolojik bir aslında sorumuz var. Yani din ırkla bağlı değil mi? O zaman Hristiyanlık batılı bir din değil mi? Burada kendi dinleri var. Karışmayalım. Öyle mi düşünüyorsun? Yunus kitabında bütün bu itirazlara cevaplar verilmektedir. Ve bunları göreceğiz gittikçe. Çünkü Tanrı büyük şehri seviyor. Tanrı Ninova'yı seviyor. Tanrı İstanbul'u çok çok seviyor. Neden? Çünkü Tanrı insanları seviyor. Ve İstanbul'da çok insan var. Demek ki çok çok seviyor. İkinci ayetteki, çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi, aslında sefillikleri, çileleri, dertleri, zorlukları önüme kadar yükseldi anlamına geliyor. Bu çok önemli. Çünkü burada Tanrı'nın ağır basan duygusu öfke değil, gazap değil, sizi yakacağım değil. Merhamet, acıyor. Onların dertlerini, sefillikleri görüyorum. Onları kurtarmak istiyorum diyor Tanrı. Bu küçük kitabı çalışırken Tanrı'nın bu şehri ne kadar çok sevdiğini göreceğiz. Çünkü Yunus en sonunda ve hikayenin sonuna atlayacağım. Biraz ön görüşümüz olacak şimdi, tamam mı? Bu 3 hafta 4 hafta sonra olacak da. Gidiyor en sonunda Tanrı ya şöyle ya da böyle onu zorlayarak oraya getiriyor. Tanrı'nın sözünü duyuruyor. Ve millet kraldan en ufak adama kadar tövbe ediyor. Bir uyanış var. Bütün şehir bir adamın gitmesinden dolayı kurtuluyor. Wow. İnanılmaz bir şey. Ve Yunus'un kafası biraz şaşırıyor. Ne oldu? Bunu beklemiyordum. 5 itirazım vardı. Ama oldu yine. Ve şehrin biraz dışına çıkıyor. Çölde oturuyor. Ve güneş de yanmaya başlıyor. O zaman dua ediyor ve Tanrı ona bir keneotu sağlıyor. Pat diye bir gecede puh, ve gölge sağlıyor. Ve Yunus o gölgede oturuyor. Yine de rahatına bakıyor. Tamam mı? Ve şükrediyor. Ya Rab bu çok güzel gölge için sana şükrediyorum. Tanrı onun icabına bakmak istiyor. Gene otuğu kuruyor. Pat diye. Gidiyor. Yunus yine yanmaya başlıyor. Tamam mı? Çölde. Ve şikayet ediyor. Ne oldu? Hani şey vardı sonra gitti. Ne oldu? Ve 4.9'da Yunus 4.9 ama Tanrı Keneyotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı dedi. Öfkelenmeye hakkın var mı? Yunus elbette hakkım var. Ölesiye öfkeliyim diye karşılık verdi. Rab Keneyotu bir gecede çıktı. Bir gecede yok oldu dedi. Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir Keneyotuna acıyorsun da ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kente sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Acımayayım mı? Yani Tanrı burada ne diyor? O Keneyotu bir şehre, Ninova'ya benzetiyor. Bunu okuyan bir Yahudi için çok çok zor gelirdi. Çünkü Tanrı ne diyor? Ben bu şehre emek verdim. Ben bu şehri büyüttüm. Ne? Düşmanımızın şehrini mi büyüttün Tanrı? Evet, emek verdim, büyüttüm ve acıyorum diyor Tanrı. Yani bu şehrinin kurucusu, gizli olan yatırımcısı Tanrı'ydı. Tanrı Ninova'nın var olmasını istedi ve sağladı. Ve aynı şey İstanbul için geçerlidir. İstanbul niçin var? Tanrı onu başlattığı için. Tanrı orada, o yarımadasında bir şehir istiyorum diye düşündüğü için. 4. yüzyılında. Yani gizli olan burada kahraman, gizli olan kurucu Tanrı. İstanbul var oluyor. İstanbul sahipsiz değil. İstanbul umutsuz değil. Çünkü Tanrı onun sahibidir. Tanrı İstanbul'a hakim. Tanrı İstanbul'dan sorumlu. Tanrı İstanbul'a acıyor. Seviyor. Ve bu büyük bir öğretiş ve kafalarımızı kurcalayabilir. Çünkü aklımıza zor yatıyor bazen. Ama Tanrı bu şehri seviyor. Bunu anlamamız gerekiyor. O zaman size Yaşam Kilisesi olarak aynı zamanda Tanrı'nın sözünden gelen bütün yetkiyle kalk demek istiyorum. İstanbul'a git, İstanbul'u sev. İstanbul'u kayır. İstanbul'da yatırım yap. İstanbul'da ev satın al. İstanbul'da çalış. İstanbul'da oy ver. İstanbul'un bereketlenmesini, iyiliğini iste. Çünkü Tanrı İstanbul'u seviyor ve seni buraya çağırdı. Amin. İkinci emri gemi kaptanın ağzından geliyor. 6. ayette. Kalk ve Tanrı'na yalvar diyor. Uyuşukluktan, kadercilikten, vurdum duymazlıktan tövbe etmek gerekiyor. Gemi kaptanı senden yardım istiyor. Bak ben kimim ki? Sadece gemiye bindim, tatile gidiyorum. Ama koca gemi kaptanı sana geliyor. Çünkü sende bir şey var. Ve belki sen de iş yerinde, apartmanında, koca Kadıköy'de. Ben kimim ki? Ne fark yaratabilirim ki? Ama gemi kaptanı sana geliyor. Yardım istiyor. Kadıköy Belediye Başkanı bir gün kiliseye geliyor. Yardım istemeye. Bu sorunu çözemiyorum. Siz çözebilir misiniz? Eminim. Peygamberlik ediyorum. koca gemi kaptanı bize geliyor. Çünkü bizde bir şey var, bir inanç var, bir iman var. Kalk ve Tanrı'na yalvar. Benim en nefretim cümlecik ve ne yazık ki ben de çok çok bunu söylüyorum. Yapacak bir şey yok. İstanbul'da en yaygın cümlecik. Kalk ve Tanrı'ya yalvar. Belki senin yapabileceğin bir şey yok. Ama onun yapabileceği bir şey yok mu? Mümkün mü? Dua dünyayı oynatan eli harekete geçirir. Dua dünyayı oynatan eli harekete geçirir. Dua ettiğimizde Tanrı'da bir şey değişiyor mu? Tanrı'nın planlarını değişiyor mu bizim dua ettiğimizde? Büyük bir soru. Onu cevaplamaya kalkmayacağım ama Yunus 3:10'da Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı. Yapacağını söyledi, kötülükten vazgeçti. Tanrı ben bunu yapacağım dedi. Sonra kendi sözünden vazgeçti. Tövbe ettikleri için. Wow. Sen dua ettiğinde harika şeyler gerçekleştirebilirsin. Buna inanıyor musunuz? O zaman kalk ve Tanrı'ya yalvar. 30 Mart'ta seçimler olacak. Kadıköy'deki oy verme oranı çok düşük. Onu dün öğrendik. Gittik, görüştük adamla. En azından oyumuzu verelim. Bir sorumluluğumuz var. Sorumluluğunu üstlen. Kime vereceğin fark etmez benim için ama ver. Kalk ve Tanrı'na yalvar ve bir şey yap. İşsizsin. Yapacak bir şey yok deme. Yazıldıysa evde oturacağım aylak aylak deme. Kalk ve Tanrı'na yalvar. Harekete geç, bir şey yap. Dışarıya çık. Evliliğin çaresiz durumda. Yapacak bir şey yok deme. Bir şey yap, çiçek al. Bilmiyorum da. Belki Tanrı bir şey yapacak. Sana çiçek alacağım. Borçlusun. Yapacak bir şey yok deme. Bir arkadaşla görüş. Yardım iste. Konuş. Dua et. İş bu. Kutsal kitapta kişisel sorumluluk çok önemli bir öğretiş. Kişisel sorumluluğunuz var. Tanrı hakim. Ama dua ettiğimizde, ayağa kalktığımızda bir şey değişebilir mi? Değişebilir. Yoksa koca gün evde kalırdım ben. Yunus kalktı, sorumluluğunu üstlendi. Belki yıllar önce Yunus gibi Tanrı'dan kaçtın. Tanrı'nın çağrısından kaçtın. Belki hala kaçmaktasın. Ve akşam oldu artık diyorsun. Çok geç oldu artık diyorsun. Köprünün altından çok sular aktı diyorsun. Ama kalk ve Tanrı'ya dön. Ve seni affedecektir. Bugün bile dönebilirsin Tanrı'ya. Belki bugün Tanrı'dan kaçıyorsun. Bugün kalk ve dön. Ve Yunus burada kalkıyor, sorumluluğunu üstleniyor en sonunda. Ve birinci bölümünü okuyabilirsiniz. Ama 12. ayette Yunus gemi kaptanına şöyle diyor. Beni kaldırıp denize atın diyor. Ne? O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız. Wow adam ol. Sorumluluğunu üstleniyor. Benim yüzümden. Beni denize at. Tanrı'nın öfkesini bir şekilde tatmin etmiş olursunuz. Fırtına dinecek, siz kurtulacaksınız. Beni kurban et. Sizin yerinize ölürüm. Siz kurtulursunuz diyor. Wow, fedakarlık. 15. ayette Sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Nasıl adamlar bu? Kuduran deniz sakinleşti. Süleyman oldu. Gemiciler birbirlerine baktı. Ne oldu? Adamı attık, kurtulduk. Biz suçluyuz. Adamı attık. Bizim yerimize öldü. Biz kurtulduk. Sonra bir huzur geliyor değil mi? Birbirlerine bakıyor. Şimdi ne yapalım? Yani malları bulmaya çalışacağız bir şekilde denizin dibinden. Ve Yunus da burada bir an için fark ettiniz mi? İsa Mesih'i görüyoruz. Aynı bölgeden gelen 600 sene sonra peygamber İsa Mesih. Onu bir an için görüyoruz. Çünkü o gemimize bindi. O cennetlerde kalabilirdi rahatına bakarak. Zaten paşa. Değil mi? Boş ver diyebilirdi. Ha, insanoğlu kötüye gidiyor. Ha, ben tamamım, ben mutluyum cennetlerde Tanrı'nın huzurunda. Onu demedi. Vurdum duymaz değildi. Uyumuyordu. İsa Mesih kalktı. Geldi dünyamıza, bindi gemimize. Fırtına içindeyken bile. Sonra bize döndü. Dedi ki, beni denize atın. Ben sizin sorumluluğunuzu üstleneceğim. Sizin günahlarınızı yükleneceğim. Wow, böyle bir adam olur mu? Beni kurban et. Beni denize at. Ve Tanrı'nın gazabını ben dindireceğim. Ben tatmin edeceğim. Ve biz onu yaptık. Onu çarmıha gerdik. Astık. Ne biçim insanız biz? Onu kurban ettik. Aslında o bizim yerimize ölüyordu. Wow, öyle bir kahraman olur mu? Ve Mesih çarmıhta öldükten sonra Yahudi törenlerine uygun bir şekilde aynı günde gömülecekti. Güneş batmadan önce. Neden? Çünkü Yahudiler için ve yasa tekrarının kitabından geliyor. Yahudiler için ağaçta asılan bir adam lanetlidir. Tanrı'nın gözlerinde lanetlidir. Ve o lanet bütün halka bulaşmasın diye güneş batmadan gömülecek. Yani nükleer radyoaktif atıklar gibi. Ne yapıyoruz? Gömüyoruz. Beton döküyoruz. O bize bulaşmasın diye. Ve aynı şekilde Tanrı dedi ki lanetli bir adam varsa o lanet halka bulaşmadan önce gömeceksiniz. O laneti yok etmek için. Ve İsa Mesih çarmıhta suçsuz olduğu halde, kutsal olduğu halde, Tanrı'nın oğlu olduğu halde bizim lanetimizi, bu fırtınayı üstlendi. Ve gömüldü. Ve o lanet, Tanrı'nın öfkesi, Tanrı'nın gazabı yok oldu. Fırtına burada yok oldu yani. Vardı, şimdi yok. Gemiciler kurtuldular ama biz suçluyuz. Adamı attık. İsa Mesih de suçlu olanların kurtulmaları için suçluluğumuzu üstlendi. Ve öldü ve gömüldü. Bizim kurtulmamız için. Öyle bir müjde var bizde. Hamdolsun. Ve aslında öldükten sonra başka bir şey gerçekleşiyor. Onu gelecek hafta göreceğiz. Büyük bir balık ortaya çıkıyor. Onu da göreceğiz. Ve İsa Mesih öldükten sonra ve gömüldükten sonra başka bir şey de yaşadı. Onu da göreceğiz. Ama bugün bir emir var. Kalk. Hadi o zaman kalkalım. ve dua edeceğiz. Ve herkes bir şekilde şimdi dua etsin. Tanrı'yla görüş. Belki tövbe etmelisin. Belki yardım istemelisin. Ey baba, senden yardım istiyorum. Çünkü İstanbul'u sevemem. Ama sen sev diyorsun. O zaman bana yardım et. Belki İstanbul'u çok çok seviyorsun. Ama bir bereket olmak istiyorsun. Senin Ninovan nedir? Tanrı seni neye çağırıyor? Senden ne istiyor?